Ayrım 22. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 187. Sonunda işte karşımızdaydı. Oydu galiba. Ama olmayabilirdi de. Balo salonundaki şölen sofrasına ölü bir papazın kadınsı görkemiyle uzanmış, çiçekler arasında yatıyor. İlk cenaze töreninde olsa kendisi bile bunca çiçek arasında tanıyamazdı kendini. Diri değil, korkunç ölü, içine pamuk doldurulmuş kadife eldivenini, onulmaz dal kavuklarının uydurduğu, savaşlarda kazandığı uyduruk zaferlerin uyduruk madalyalarıyla donanmış göğsüne dayamışlar, üstünde göz alıcı üniforması, çizmeleri, odada bulduğumuz tek altın mahmuzu ve son anda ölümün yükselttiği rütbeyle yetinmeyenlerin uydurduğu, 10 küskün yıldızlı kainatın generali nişanıyla. Yeni ölüm ertesinde kimliği öyle açık, öyle gözle görünürdü ki, bu sefer hiç kuşkusuz bu kimliğe inanabildik. Aslında hiç kimse kendisinden daha az benzemiyordu ona ya, gecenin şu saatinde mumlar arasında, oradaki ateşte usul usul ışıldayan, kotarılan şu gösteri cesedi kadar da hiç kimse aykırı düşemezdi ona. Biz bitişikte Bakanlar Kurulu toplantısında bu inanılmaz ölüm haberini tartışıyorduk. Tam o sırada savaş donanımındaki askeri birlikleri taşıyan kamyonların gümbürtüsüyle uyandık. Casus devriyeler daha tan ağarmadan kamu yapılarını ele geçirdiler. Ticaret merkezindeki kemerlerin altında siper aldılar, kapı eşiklerinde gizlendiler. Ben avludan yeni kestiğim ıslak karanfilleri koyacak bir vazo ararken, balkon kapısını açtığımda tan yeni yeni ağrıyordu. Genel valilik mahallesinin çatılarına askerlerin makineli tüfek yerleştirdiklerini gördüm. Devriyeler balkonumun altında bir teğmenin buyruğuyla kapı kapı geziyor, çarşıda kepenkleri yeni açılan 5 dükkana kepenklerini indirmelerini söylüyorlardı. Bugün ulusal bayramımız diye haykırdılar. Emirler yüksek yerden. Onlara balkondan bir karanfil attım. Bu askerler, bu silah gürültüleri ne oluyor diye sordum. Her yerde bir telaştır gidiyor. Subay attığım karanfili havada yakaladı. Kızım düşünsene, biz bile bilmiyoruz daha dedi. Büyük ölümüz dirildi herhalde dedi kahkahadan kırılarak. Zaten böyle dünyayı sarsacak bir olayın gerçekleşebileceğini kimseler düşünemezdi. Tam tersine bunca yıllık gevşek yönetimden sonra başkanın yetkisinin dizginlerine yeniden asıldığını düşünüyorduk bizler. Her zamankinden daha zindeydi. Işıkların yeniden pırıl pırıl yandığı o saltanat yuvasında düşsel bir hükümdarın kocaman ayaklarını sürmeye başlamıştı. Alanın kırık taşlı kaldırımlarında fır dönen inekleri onun ürküttüğünü sanmamış mıydık? Hani ölmeye yüz tutmuş palmiyelerin gölgesinde oturan kör dilenci, hayvanların ayak seslerini asker çizmeleri sanmıştı da ta uzaklardan ölümü yenip gelmiş o mutlu savaşçı üstüne bir şiir okumaya koyulmuştu. Gümbür gümbür bir sesle ve elini ineklere doğru uzatarak okuyordu dizeleri. Bu arada inekler her zamanki gibi basamakları inip inip çıkarak bandonun çaldığı platformda elma çiçeklerini yiyorlardı. Böylece esin perilerinin yıkıntılarında yaban kamelyalarından taçlarıyla yaşayıp gittiler. Ulusal tiyatronun molozlarında lirlere tutunup sarkan maymunların arasında, susuzluktan çatlayan Hint sümbülü saksılarının gürültüsünden deliye dönerek genel valilik mahallesinin serin gölgeli eşiklerine koştular. İç avlulardaki havuzlara daldırdılar yanıp tutuşan burunlarını. Kimse de onlara el sürmeye cesaret edemedi. Dişilerin sağrılarında, erkeklerin enselerinde gördüğümüz başkanlık damgasını hemen tanımıştık. Onlar dokunulmaz hayvanlardı. Askerler bile cehennemsi gürültüden yoksun kalınca eski mağribi pazarı havasından çok şey yitirmiş ticaret mahallesinin dar dönemeçlerinde onlara yol veriyor, öncelik tanıyorlardı. Eskiden denizli günlerimizin çarşısının bulunduğu yerde, yanar döner çamur birikintilerinde, yığınla gemi enkazıyla kırık armalar vardı artık. Sebze tezgahlarının arasında karaya oturmuş gemiler. Başkanımızın görkemli günlerinde Hindu pazarcıların durduğu yerler bomboştu şimdi. Hindular gitmişler de General Hazretlerine teşekkür ederiz bile demeden. Bırakın cehennem olsunlar diye bağırmıştı son bunaklık nöbetlerinden birinde. Gidip İngilizlerin bokunu temizlesinler. Bir bir gitmişti hepsi. Boşalan yerlerinde Hint muskalarıyla yılan ısırığı merhemleri satan sokak satıcıları bitmişti. Arka bölmelerinde kiralık yataklarla, çılgın müzik kutularıyla tohuma kaçmış barlar. Katedralin çanları yas ilan ettiğinde askerler dipçikleriyle delik deşik etmişlerdi o kutuları. Onun sonu gelmeden her şeyin sonu gelmişti zaten. Umutsuz umudumuzun durmaksızın yinelenen ve durmaksızın yalanlanan söylentideki gibi bir gün, sayısız saltanat hastalığından birine gerçekten boyun eğeceğine ilişkin umudumuzun en ufak pırıltısı bile sönmüştü nicedir. Ama söylenti gerçekleştiğinde yine inanamadık duyduklarımıza. Gerçekten inanmadığımızdan değil, artık söylenti doğru çıksın istemiyorduk. Onsuz ne olacağımızı, hayatlarımızı nasıl sürdüreceğimizi bilemiyorduk ki. Daha 12 yaşımdayken, hayatımda başka hiçbir erkeğin beni mutlu etmediği ölçüde gönlümü alan o adamın var olmadığı bir dünya düşünemiyordum. Yıllar önce o ikindilerde okuldan saat 5'te çıkardık. O da ahırların alacakaranlığında mavi önlük giymiş, denizci yakaları takmış, tek örgülü kızların yolunu gözlerdi. Anacığım Bendición Alvarado, bak bu yaşımdayken güzel kadınlar hala bakıyorlar bana diyerek. Arkamızdan seslenirdi, kırpıştırdığı gözlerini, büyükelçi Forbes'un verdiği şekerlerle aklımızı çelmeye çalışan parmak yerleri yırtık, kadife eldivenini görürdük. Hepsi korkup kaçarlardı benden başka. Kimsenin gözlemediğine iyice inandıktan sonra okulun yanında tek başıma dururdum, şekere uzanmaya çalışırdım. Derken yumuşacık kaplan pençelerini andıran elleriyle bileklerime yapışır, hiç canımı yakmadan beni havaya kaldırırdı. Ambar kapağından özenle içeri alırdı. Öyle ki elbisem bile kırışmazdı. Sonra ekşi sidik kokan samanlara yatırırdı beni. Can attığı halde bir türlü ağzını açıp bir şey söyleyemezdi. Benden daha çok korkuyordu çünkü. Titrerdi, ceketinin altında yüreğinin güm güm atışı seçilirdi. Yüzü bembeyazdı. Yaşadığım bu sürgün hayatı boyunca başka hiçbir erkeğin öyle gözyaşı döktüğünü görmedim. Sessizce dokunurdu bana, yavaştan soluyarak. Bir daha eşine rastlamadığım bir sevecenlikle baştan çıkarırdı beni. Memelerimin küçük tomurcuklarını diriltirdi, parmaklarını donumun arasından sokar, koklardı, bana da koklatırdı. Kokla bak, senin kokun derdi. Bir süre sonra ambar kapağından girip ergenliğimin mutlu saatlerini, sağlıklı yüreği hüzün dolu bu erkekle geçirmem için büyükelçi Baldr için şekerleri gerekmedi. Samanların arasına oturup beklerdi beni. Elinde yiyecek dolu bir torba. İlk tatlı suyuma ekmeğini banmıştı. Suyuma bandığı yiyeceklerden bana da yedirirdi. Öz salgılarımın baharında yumuşasın diye kuşkonmaz sapları sokardı içime. Nefis derdi, liman kokuyorsun sen. Böbreklerimi kendi amonyaklı sularında pişirmeyi kurardı. Koltuk altlarının tuzuyla tabii diye düşlerdi, tatlı çişinle. Beni ortadan ikiye ayırır, üstüme kaya tuzu, kırmızı biber ve defne yapraklarından bir salça döker. Bu geleceksiz aşkın hatmi yumuşaklığındaki gün batımlarında, kızgın korların üstünde kaynamaya bırakırdı beni. İhtiyar bir adamın olanca tutkusu ve yürek cömertliğiyle tepeden tırnağa somurur bitirirdi beni. Hayatım süresince karşılaştığım aceleci, hırslı erkeklerin hiçbiri sevişirken beni onun gibi doyuramadı bir daha. Aşktan sonraki usul sindirim döneminde bizi yalamaya çalışan sığırların burunlarını itmeye çalışırken kendini anlatırdı bana. Aslında kendisinin de kim olduğunu bilmediğini söylerdi. General Hazretleri lafından gına gelmişti. Ama burulmadan, mantık sırası gözetmeden anlatırdı bunları. Kendi kendine konuşuyormuşçasına. Ancak seslenişlerle kesilebilen bir iç sessizliğin vınıltılarında yüzerek, hiç kimse onun kadar zarif, akıllı değildi. Kimse ondan üstün bir erkek olamazdı. 14 yaşımdayken tek yaşama nedenimdi benim. Gel gelelim bir gece yarısı, yüksek rütbeli iki deniz subayı, som altından İspanyol paralarıyla dolu bir bavulla bizim evin kapısına dayandılar. Beni ve bütün ailemi yabancı bir gemiye bindirdiler, bir daha ulusun kara sularına girmememizi bildirdiler bize. Yıllarca, yıllarca ve bir gün onun öldüğü haberiyle bütün ülke çalkalandı. Hayatımın geri kalan bölümünü özlemiyle yanarak tükettiğimi öğrenemeden ölmüş. Evet, sokaktaki adamlarla yatıyordum. Bakalım ondan iyisine rastlayacak mıydım? Sonunda yaşlı ve acılı ana yurduma döndüm. Değişik babalardan peydahlanmış bir sürü oğlumla. Hepsinin onun oğlu olduğunu düşünüp avunarak. Oysa general ambar kapağından girmediği ikinci gün kızı hepten unutmuştu. Her ikindi yenisi geliyordu onun yerine. Bir örnek üniformalar giyen, dillerini çıkarıp bunak diye bağıran bir sürü öğrenci kızdan hangisinin kim olduğunu tam tamına seçemiyordu. Büyükelçi Rumpelmayer'ın verdiği şekerleri uzatıp kandırmaya çalışıyordu onları. Aralarında bir ayrım gözetmeden çağırıyordu. Bugünkü kız dün gelen miydi diye düşünmeden hepsini aynı sevgiyle karşılıyor, hamakta yarı uyur yarı uyanık bir durumda, hele büyükelçi Strindberg'in hiç değişmeyen önerilerine kulak verirken hepsi aynı kızmış gibi geliyordu. Strindberg ona sahibinin sesindeki köpeğinkine benzeyen bir kulak borusu armağan etmişti. Bir de yabancı borçların yüzdelerine karşılık garanti olarak kara sularımızdaki hakkımızı devretmemiz gerektiğini ısrarla belirten tasarıyı bir daha duyabilmesi için bir amplifikatör. General her zamanki gibi 1 milyon yıl geçse olmaz asla diye diretiyordu. Denizi isteme benden, ne istersen iste. Aynı plağı hiç durmamacasına yineleyen metalsi yaratığın sesini kısıyor, fişini prizden çekiyordu. Benim uzmanlarım da kaç kereler açıklamışlardı bunun dediklerini. Hem de süslü püslü sözcüklere başvurmadan boğazımıza kadar borca battık generalim demişlerdi. Son kaynaklarımızı da tüketmiştik. Bağımsızlık savaşlarından bu yana yabancı borçların yüzdesini ödeyebilelim diyerek hep yeniden borçlandık. Kanımız kurumuştu. Sonraları önceki yüzdelere binen yüzdeleri ödemek amacıyla borç aldık. Hep bir şey karşılığında generalim. Önce İngilizlere kinin ve tütün tekerlerini kaptırdık. Sonra Hollandalılara kauçuk ve kakao tekerlerini. Sonra yayalar bölgesindeki demir yollarının işletilmesi geldi ve ırmak taşımacılığında Almanlara ayrıcalıklar tanıdık. Hepsi gizli anlaşmalar uyarınca gringolara gitti. Ne var ki general, José Ignacio Sáenz de la Barra'nın alaşağı edilip öldürüldüğü güne kadar. Bu ikili anlaşmalardan habersizdi. Tanrı cehennemin 7 kat dibinde kazanlarda kaynatsın o herifi. Elimizde avucumuzda metelik kalmadı general hazretleri. İyi ama bütün hazineciler aynı şeyleri söylememişler miydi? Hamburglu bankacılarla imzalanan anlaşmada belirtilen ödeme tarihinin bir moratoryumla uzatıldığı zorlu günlerden bu yana hep aynı nakarat. Hani Alman donanması limanı abluka altına almış, bir İngiliz savaş gemisi de Katedral Kulesi'nde kocaman bir gedik açan bir uyarıda bulunmuştu. Londra'nın kralına sıçayım. Kaiser'e ölüm diye bağırmıştı general. Bok yoluna harcanıp gitmektense ölürüm daha iyi. Ama son anda domino arkadaşı, Büyükelçi Charles W. Traxler sayesinde kurtulmuştu. Elçinin hükümeti, toprak altı kaynaklarımızın işletilme hakkı karşılığında Avrupa ile imzaladığımız bütün anlaşmalara kefil oluyordu. O gün bugündür hep aynı durumdayız generalim. Giydiğimiz dona kadar her şeyimizi yabancılara borçluyuz. Yine de general saat 5'lerin değişmez konuğu Büyükelçiyi merdivenlere kadar uğurladı, onun sırtını sıvazladı. Asla olmaz Aziz Baxter. Denizsiz kalmaktansa ölürüm daha iyi. Herkesin sular altına gömüldüğü izlenimini uyandıran bu ölüler evi, umutsuzluğunu büsbütün arttırıyordu. Eşeklik edip kandığım o Jose Ignacio Sáenz de la Barra'nın kötü yönetiminden, asıl kelleleri uçurulması gereken kişilerden, yani Leticia Nazareno ile oğlunun katillerinden başka herkesin, neredeyse bütün insan soyunun kafasının uçurulduğu dönemden bu yana, gagalarına ne kadar kantorina damlatırsa damlatsın, kuşlar şakımıyorlardı. Bitişikteki okulun kız öğrencileri, yeşil limon ağacına tünemiş küçük boyalı kuş şarkısını söylemiyorlardı ders aralarında. Ambarda seni, senin ceviz büyüklüğündeki emciklerini, kapan mengeneni sabırsızlıkla bekleyen ihtiyarın hayatı da sönmüştü yavrum. Menekşeli çardakta yemeğini tek başına yiyor, saat 2'nin göz kamaştırıcı sıcağında yüzüyor, siestanın dinginliğini didik didik ediyordu ki, televizyon dizisinin ucunu kaçırmasın. Televizyonda, sinemada bütün olayları kendi istediği gibi sonuçlanıyordu. Hayattakine taban tabana zıt. Çünkü her şeyi bilen değerli büyüğümüz Jose Ignacio Sáenz de la Barra'nın zamanından beri, radyolardaki diziler için ayrı bir verici istasyon ve yalnız onun beğenisine uygun düşen filmleri izleyebileceği kapalı devre bir televizyon sistemi kurduğumuzu bilmiyordu. Bu dizilerde hainlerden başka kimse ölmezdi. Aşk her zaman ölümü yenerdi. Hayatın taptaze bir soluktan farkı yoktu. İhtiyarlığında nice ikindiyi önlüklü kızlarla geçirdiğini göz önünde tutarak başka bir hileye başvurmuştuk. Seçtiğimiz kızcağızlar ölümüne kadar onu mutlu etmeye razıydılar ama nasılsa içlerinden birine okulda size ne öğretiyorlar diye sormak gafletinde bulunmuştu. Ona doğruyu söyledim. Bana bir şey öğrettikleri yok dedim. Ben aslında liman orospusuyum. Dudaklarımdan okuduğu sözcükleri doğru anlayıp anlamadığımı sınamak istedi, bir daha söyletti. Ben de sözcüklerin üstüne basarak, generalim efendim, ben öğrenci falan değilim dedim. Limanda çalışan bir orospuyum. Sağlık Bakanlığı görevlileri kızı kreolinle yıkamış, durulamış, şu denizci üniformasıyla şu güzelim kısa çorapları giymesini söylemişlerdi. Her gün saat 5'te bu sokaktan geçeceksin. Yalnız ben değil, benim yaşımdaki bütün orospular ahlak zabıtasınca yıkandı, temizlendi. Hepsinin önlüğü bir örnek, lastik pabuçlar giyiyorlar. At kılından yapılma şu örgüleri iliştiriyorlar saçlarına. Bakın, tarak gibi aynen. İstediniz mi takıyor çıkartıyorsunuz. Korkmayın dediler bize. İhtiyar bunak bir dededen farkı yoktur. Sizi gebe bile bırakmaz. Parmağıyla yoklar sizi doktor gibi. Emciklerinizi emer. Oranıza buranıza yiyecek yerleştirir. Yeni geldiğimde yaptığınız her şeyi önceden anlatmışlardı bana. Karşılığında zevkten gözlerimizi yumup, aşkım, aşkım dememiz gerekiyormuş. Bundan hoşlanıyormuşsunuz. Paramızı ödemeden önce yapmamız gereken şeyleri prova ettiriyorlardı bize. Ama bana sorarsanız, sağlık vergisi ve çavuşun yüzdesi çıktıktan sonra elimizde kalan işe yaramaz 4 pezo uğruna, o olgun muzları önden, o yarı haşlanmış malangaları arkadan yemek kolay değildi. Değmez de Allah kahretsin. İnsanın ağzına atacak lokması yokken bunca yiyeceği altından yemesi doğru değildi, dedi kız. Karşısında anacım Bendisyon Alvarado, neden bu cezayı verdin bana diye iç geçirip gözünü bile kırpmadan yaptığı açıklamaları dinleyen bu akıl sır ermez ihtiyarın mayışık havasıyla sarmalanmıştı. Uğradığı bozgunu açığa vuracak hiçbir ipucu vermemekte kararlıydı general. Önce olayın iç yüzünü araştıracak, her türlü gizli soruşturmayı yürütecekti. Sonunda bitişikteki kız okulunun yıllar önce kapanmış olduğunu öğrendi. Öyle general hazretleri, doğru. Milli Eğitim Bakanı, başpiskopos ve okul aile birliği yöneticileri hep birlikte kıyıda yeni 3 katlı bir okulun yapılmasını kararlaştırmışlardı. Böylelikle kibirli soylu ailelerin prensesleri bu alacakaranlık şeytanının kışkırtmalarından uzakta, güven altında olacaklardı. 22. ayrımın sonu, sayfa 194.